Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün programımızda şehri de kapsayan çevre meselesine değineceğiz. Malumunuz olduğu üzere çevre aslında son 20-30 yıllık bir süreçte dilimize girmiş ve kavramsallaşmış bir kelime. Geniş anlamda tarif etmeye çalışırsak, insanı etkileyen ve ondan etkilenen her şey diyebiliriz. Çevre denildiğinde sadece aklımıza ekolojik olarak veya tabiatın çeşitli unsurları geliyor olabilir. Bu tabiata insan da dahildir. Dolayısıyla sosyal bir çevrenin varlığından da söz edebiliriz. Yani fiziki çevreyle birlikte bir de sosyal çevrenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda çevre, insan eli değmemiş, tabi olan çevreyle, insan tarafından değiştirilen, yapılan suni çevre olmak üzere iki farklı durumda da mukayese edilebilir veya incelenebilir, irdelenebilir. Başka bir ifadeyle, insanı kuşatan ve insanla bir bütünlük arz eden bir hususiyete sahip. Bu çevre karşılıklı etkileşim içerisinde olan insan faaliyetleriyle değiştirilebilir. Değiştirilen çevre bazen insanları olumsuz bir biçimde etkileyebileceği gibi bazen de olumlu sonuçlar doğurabilir. İnsanın asli vazifesinin bu çevresini korumak ve çevresini güzelleştirmek. Evet, bir çevre var. Zaten en güzel surette yaratılmış bir çevredir. Ancak İnsanların ihtiyaçlarını bu çevreden temin etmesi, ihtiyaçlarını bu çevreyi aracı olarak kullanmak suretiyle temin etmesi, gidermesi durumu söz konusu olduğundan, bu çevrede çeşitli değişiklikler yapma ihtiyacı da veya mecburiyeti de doğuyor diyebiliriz. Bu değişikliklerin de yine çevreyle uyumlu, çevredeki dengeyi bozmayacak, çelişki oluşturmayacak bir şekilde yapılması gerekiyor. Bugün biz çevrenin ötekileştirilerek, yani insanın içerisinde olduğu, insanı da ihata eden bir kavram olduğu unutularak, onun ötekileştirildiği, uzaklaştırıldığı ve çevre sorunu diye yeni bir kavramın ortaya çıkarıldığını görüyoruz. İnsanla tabiat arasında var olan dengenin, yani tabii dengenin, insanın müdahaleleri sonucunda sorun oluşturmaya başlamasıdır aslında bu. Yani çevrenin bir sorunu, çevrenin bir problemi yok. Bir denge olması gerekiyor, var olan bir denge var. Ki bu denge kesinlikle insanla tabiat arasında veya insanla çevresi arasında bir hiyerarşinin söz konusu olmadığı bir dengedir. Birbirlerine karşı bir üstünlükleri yok. İkisi de yaratılan ve çevre, İnsanın ihtiyaçlarını karşıladığı ortam, insanın da tabiata karşı veya çevreye karşı, daha genel bir tanım olarak çevreye karşı sorumlulukları var. Ama kesinlikle birbirlerine karşı bir üstünlükleri veya böyle bir tartışma dahi olamaz. Yani kim kime üstün? İnsan mı tabiata üstün, tabiat mı insana üstün? Bu tartışmanın dahi yapılması gereksiz, tartışmadan vareste diyoruz. İnsanlar ve diğer canlılarla tabiat arasında var olan dengede olumsuz bazı sonuçların ortaya çıkmasıdır. Bugün çevre tahribatı diyorlar ama çevrenin problemi veya çevre sorunu deniliyor ama biz bunu çevre tahribatı olarak nitelendiriyoruz. Yani çevrenin bir tahribatı, bozulması söz konusu ve bunu bozan, bunu tahrip eden bir mahluk var. Bu da insan. Bilindiği üzere İnsanlarla canlılar ve cansızlar arasında uyumlu bir ilişki bulunuyor. Bu ilişkide tabiatta var olan her şeyin kendi fonksiyonunu icra etmesi esas. Ancak dışarıdan müdahaleler sonucunda bu ilişkiler bazen bozuluyor. Bozulma sonucunda da tabii dengenin bazı alanlarında değişmeler ortaya çıkıyor. Bu durum genelde çevre tahribatı olarak algılanır. Kısaca, insan ve tabiat arasındaki ilişkide ortaya çıkan olumsuz sonuçlar, çevre tahribatı olarak adlandırılmaktadır. Elbette, çevrede veya tabiatta meydana gelen tahribatın, insanın direkt müdahalelerinin misliyle veya birebir denk olarak karşılık bulması değildir. Tabiatın kendisini yenileme, koruma ve üzerinde tabi olmayan şeyleri bertaraf etme mekanizması olduğunu biliyoruz. Yani bir suyun kendisini arıtma mekanizması var veya havanın kendisini temizleme, toprağın kendisini yenileme mekanizmaları var. Dolayısıyla insan bir etkide bulunuyor ama tabiat bu etkiyi minimum düzeye indirmesine rağmen insanları etkileyen bazı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Demek ki insan çok çok daha fazla, çok daha şiddetli bir şekilde tabiata müdahale ediyor ki biz bugünkü hava kirliliğiyle karşılaşıyoruz, su kirliliğiyle karşılaşıyoruz. Ve bu karşılaşmalarımızda elbette bize ibret vesikalar olarak dönüyor. Yani ibret alalım diye Cenab-ı Allah bize yaptıklarımızın bir kısmını tattırıyor. Peki bu sorunların sebebi genel olarak nedir diye bir soru sorulduğunda, biz çevre tahribatının insanla tabiat arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan bozulmalar olduğunu ifade etmekle birlikte, bu bozulmaların çevredeki tahribatın da sebebi olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Görünür en büyük sebep, özellikle 1800'lü yıllardan sonra dünyada meydana gelen sanayi hamleleridir, sanayi faaliyetleridir. Ardından nüfustaki değişmeler. Bu değişmeler kesinlikle biz nüfusun artmasının çevre tahribatını artırdığını iddia etmiyoruz. Veya nüfusun artması dünyadaki kaynakların tükenmesi anlamına gelmiyor. Çünkü bizim savunduğumuz en mühim şey, İktisadın temel tanımlarını da yıkan, yani batılın beynini parçalayan bir söylemdir ki, Cenab-ı Allah tüm insanlara rızkını taahhüt etmiştir ve dünyanın kaynakları bugünkü insanların 10 misline de 100 misline de yetecek şekildedir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın nimetlerini biz saymakla bitiremeyiz. Bir sayıyla sınırlandıramayız. Müthiş belki ileriki programlarımızda anlatacağımız döngüler, azot döngüsü, su döngüsü, karbon döngüsü gibi müthiş döngüler var. Bu döngülerle, bu döngülerin sonuçlarıyla insanların hayatlarını devam ettirmelerine hakikaten hayret ediyoruz. O kadar müthiş bir sistem ki bu sistem sonucunda insanlar rızıklarını temin edebiliyorlar, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Biz bunda nüfus hareketlerini eleştiriyoruz. Yani üreten nüfusun tüketen nüfus haline gelmesidir problemin en büyük nedeni. Köylerden, kırsaldan büyük kentlere göç, turizm gibi çeşitli sebeplerdir. Görünürde sanayileşme çevre sorunlarının en büyük sebebi gibi. Ancak hemen ifade edilmesi gerekiyor ki, burada kastedilen günümüzde var olan haliyle sanayileşmedir. Yani biz sanayileşmeye de veya tekniğe ve teknolojinin ilerlemesine de kesinlikle karşı olmadığımızı bundan önceki birçok programımızda ifade ettik. Biz sanayi kelimesinin sanatla olan ilişkisinden, Cenab-ı Allah'ın Es-Sani olan ismiyle ilişkisinden bahsetmiştik. Ama sanayinin de tekniğin ve teknolojinin de bir uygulama kriterinin bulunduğunu veya uygulama kriterlerinin bulunduğunu, ama dünyadaki uygulama kriterlerinin kesinlikle İslami olmadığını ifade etmiştik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, insan mevcut sanayileşme sürecinde sürekli ama sürekli tabiata hakim olma yolunda gayret sarf ediyor. Özellikle, gerçi bütün günahı hep karşı tarafa yüklüyoruz ama batıl diyelim. Bu batıl, batıyla ses bakımından çok birbiriyle benzer olduğundan biz batıl yerine batıdan bahsediyoruz. Ama batıl, yani İslami olmayan bu çeşitli umdelerden bahsediyoruz ya, sanayileşme ve teknolojide. Bu umdelere sadık kalmayan, bu umdeleri unutmuş veya hiç aklına getirme gibi bir gayret sarf etmeyen sistemler, hakim dünya görüşleri, sanayileşmiş ülkeler, sanayileşme çabalarında tabiat kaynaklarını gelecek kuşakları düşünmeden, bırakın gelecek kuşakları, bu sistemin hizmet ettiği birkaç yüz binlik veya birkaç milyonluk mutlu azınlığın dışındaki insanları da düşünmeden, sürekli ve büyük karlar elde etmek amacıyla veya bu amacı güttükleri için sorunların boyutları büyüyor. Ve bu sorunların büyüme sistemleri nasıl ki bir motor çalışırken önce bir tane molekül harekete geçer. Bu bir molekül ateşlenir. Bu bir molekül ardından iki molekülü ateşler. İki molekül dört molekülü, dört 16 molekülü ve bu logaritmik olarak artan grafik en sonunda bir patlama olarak karşımıza çıkar. Bugünkü çevre tahribatı da aynı bu teknik tabir gibidir. Yani logaritmik olarak artan bir geometrik üstel bir fonksiyon gibi artan bir sistem var, bir tahribat var ve biz bu tahribatın hakikaten bir en sonunda bir patlama olmasından endişe duyuyoruz. Ancak insanoğlu temelde var olan durumu değiştirme kabiliyetine de sahip. Ancak bu gücünü, bu meziyetini iyiye ya da kötüye kullanabilir. Bu gücünü iyiye, yaşanabilir bir dünya kurmaya harcadığı dönemlerde veya zamanlarda sorunlarda herhangi bir değişme veya büyüme meydana gelmemiştir. Ancak bu gücünü tabiatı yenmek, ona hakim olmak için kullandığı zamanlar, işte bu son 300 yılımız, 400-500 yılımız, biz sorunların boyutlarının da değiştiğini ve arttığını müşahede ediyoruz. Sanayileşme bir taraftan mevcut kaynakların, bilinen mevcut kaynaklar diye düzeltelim bunu, bilinen mevcut kaynakların hızlı ve acımasızca tahribini getirirken, bir taraftan da sonuçları itibariyle kirlilik ortaya çıkıyor. Fabrikalardan çıkan zehirli gazlar, zehirli sular, zehirli atıklar, maddeler sürekli olarak çevreyi kirletici bir etkiye sahip. Bunun yanında tarım arazilerine fabrikalar kurulması gibi veya tarım arazilerinin yerleşim birimine çevrilmesi gibi çeşitli sebeplerde tabiat üzerinde, çevre üzerinde zararlı sonuçlar doğuruyor. Aynı şekilde nüfusun dengesinin değişmesi, özellikle göçler ve sanayileşme ile ortaya çıkan kentleşme de geniş boyutlu kirliliği beraberinde getirirken, birçok sorunun sebebi olan büyük kentleri de ortaya çıkarıyor. Şöyle, tarihin karanlık olduğu, felaketlerin yaşandığı dönemlere bir göz atacak olursak, mesela Afrika'da kuraklıktan kaynayan, kuraklıktan beslenen bir krizin doruk noktasına ulaştığını görebiliriz. Kuraklık bugün 50 ila 100 milyon insanı açlık tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. 1 ila 5 milyon civarında insanın da ölümüne sebep oldu. Ve her gün yüzlerce insan, yüzlerce çok ufak bir rakam olarak kalacak, yüz binlerce insanın biz açlıktan etkilendiğini, binlercesinin de öldüğüne şahit oluyoruz. Evet, şahit oluyoruz. Hindistan'da bir zirai ilaç fabrikasından sızma sonucunda 2000 kişi hayatını kaybetmişti geçmişte. 200 bin kişi de başta görme kaybı olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanmıştı. Meksika'da sıvı gaz tanklarının patlaması sonucu 1000 kişi ölmüştü. Bundan 3-4 sene önce Amerika'da bir petrol rafinerisinde kaza meydana gelmiş ve aylarca bu rafineri, bu petrol üretim tesisi yanmıştı. Ve binlerce ton petrol denize yığılmıştı. Veya Körfez Savaşı'ndaki petrole bulanmış kuşların fotoğraflarını herkes hatırlıyordur. Dünyada on binlerce çocuğun içme sularına karışan zararlı maddeler dolayısıyla çeşitli hastalıklardan dolayı öldüğünü biliyoruz. Çernobil nükleer reaktöründeki patlamanın birçok insanı öldürdüğünü, birçok insanı yıllarca etkilediğini ve belki hala etkilemekte olduğunu görüyoruz. İşte Karadeniz sahillerimize bakalım. Karadeniz'de artan kanser vakalarını inceleyelim. Bu felaketler, bu felaketlerin görünen ve sebebi belli olan felaketler olduğunu rahatlıkla söylüyoruz. Elbette çevreyle alakalı felaketler, çevre tahribatının sonuçları bu kadar değil. Büyük kentlerimize, dünyanın büyük kentlerine her gün çok gelişmiş hastaneler kuruluyor. Sağlık sektöründe veya sağlık alanında çok büyük ilerlemeler kat ediliyor. Her gün bir hastalığa çözüm bulunuyor. Ancak hastalıklara çözüm bulunamıyor. Yani hastalıkların artmasına, yeni hastalıkların ortaya çıkmasına çözüm bulunamıyor demeyelim belki. Ama önleyici faaliyetlerin çok az olduğunu, önleyici bir mekanizmanın geliştirilmediğini görüyoruz. Gedoğlu besinlerle beslendiğimizi, genetiği değiştirilmiş organizmalarla beslendiğimizi, sağlıksız gıdalarla beslendiğimizi, sağlıksız ortamlarda yaşadığımızı, kullandığımız malzemelerin sağlıksız ürünlerden üretildiğini ve bunlar dolayısıyla hastalıkların arttığını, hastanelerin bu kadar çok hastane yapılmış olmasına rağmen, sağlık sektöründe bu kadar büyük gelişmeler, sağlık alanında bu kadar büyük gelişmeler olmasına rağmen, hastanelerdeki insan sayısının da arttığını görüyoruz. Günümüzde çevre sorunlarının en büyük sebeplerinden biri olarak sanayileşmenin gösterildiğini söyledik. Sanayileşme kuruluş aşamasından itibaren pek çok açıdan çevre tahribatını ortaya çıkaran bir faaliyet. Her şeyden önce kuruluş yeri itibariyle göçlere veya kentleşmeye sebep oluyor. İş bulmak ve benzeri sebeplerle kırdan sanayi bölgelerine göçü yoğunlaştırmakta ve tabiattan kopuk büyük kentlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan kentler büyük tarım arazileri üzerine kurulması hasebiyle tarım arazilerinin de ortadan kalktığını, tabii tarım arazisinin ortadan kalkması bir problem değildir belki. Bunun altında biraz daha şöyle geri çekilip daha geniş bir perspektiften olaya baktığımızda tarımsal üretimin, ki biz maddi kaynak üretiminin en büyük kaynağının tarım olduğunu, toprak olduğunu dile getirmiştik geçtiğimiz programlarda, tarımsal üretimin azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla tarımsal üretimin azalması, 80 milyon insan var. Bu insanların ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Dolayısıyla biz çeşitli ürünleri ithal etmek zorunda kalıyoruz. Sanayi tesisleri çoğu zaman kirletici atıklar ortaya çıkarıyor. Bazı sanayi tesisleri bacalarından çıkan dumanlar dolayısıyla hava kirlenmesine sebep olurken, bazıları zehirli atıklar dolayısıyla toprağın ve suların kirlenmesine yol açıyor. Hava kirlenmesinin de, toprak, su ve deniz kirlenmesinin de pek çok zararlı sonucu bulunuyor ve bunlar sadece görsel bir bozukluğa yol açmıyor. İnsanları sağlık açısından etkiliyor. İnsanların üretim alanlarının, yani rızıklarının, gıda kaynaklarının da tükenmesine yol açıyor. Çünkü sadece insan etkilemiyor bu, hayvanları da etkiliyor, bitkileri de etkiliyor. Bugün Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege ve Marmara ile Akdeniz bölgesinde pek çok yerleşme yeri yaşanmaz hale geldi. Sanayi tesislerinin kirletici atıkları dolayısıyla İzmit Körfezi ve Haliç başta olmak üzere bazı kıyı bölgeleri geçmişte yaşanamaz hale gelmişti ve çok büyük maliyetler ödeyerek biz bugün Haliç'i mevcut doğal haline çevirebildik mi? Bu tartışılır elbette ama sonuçta en azından görülür, etrafında yaşanabilir bir hale döndüğü de muhakkak. Ancak çok büyük maliyetlerin ödendiğini, büyük çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada, yeni bir programla huzurlarınızda, yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.